Ayrım 11. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 141. 1. Genel tanımlamalar. Osmanlı hükümeti Ermenilere yaptıklarına dair haberlerin dış dünyaya sızmaması için elinden geleni yaptı. Bütün sınırlarda katı bir sansür uygulandı. Vilayetlerle İstanbul arasında özel haberleşme kesildi. Vilayetler de birbirlerinden yalıtılmış durumdaydı. Bilgilerin çoğu katliamlar ve sürgünlerden sonra bir şekilde Türkiye dışına çıkmayı başarmış, yaşadıklarını Avrupa veya Amerika'ya ulaştıktan sonra kaleme alan şahitlerden alınmıştır. Bu kişilerin tanıklıkları ilk elden verilen ifadelerdir. Ama her bir ifade o kişinin bulunduğu bölgeyle sınırlıdır. Bu sebeple bu kitapta raporlar coğrafi bir düzende vilayetlere göre gruplandırılmıştır. Bununla birlikte belli bölgelere ait tek tek ifadelerden evvel Avrupa ve Amerika'ya ulaşan genel durumu anlatan raporlar da vardır. Bunları hem belirttiğimiz kronolojik önceliklerinden dolayı hem de okuyucuya ayrıntılı tanıklıklara geçmeden önce manzara-i umumiye hakkında bilgi vermek amacıyla kitabın başına koyduk. Elimizdeki çoğu delilin aksine bu ön belgelerin büyük kısmı dolaylı yollardan edinilmiş bilgilere dayanır. Fakat burada söylenilen her şey doğrudan şahitler tarafından ayrıntılarıyla teyit edilmiştir. Bu teyit özellikle en şaşırtıcı ve en korkunç gerçekler için geçerlidir. Bu bölümdeki en ilginç belge Alman kaynaklarından derlenen, bir Alman gazetesine yayınlanan ve Alman sansürü tarafından derhal sindirilen 12 numaralı belgedir. 1. American United Press Ajansı'nın İstanbul muhabiri Mr. Henry Wood tarafından gönderilen 14 Ağustos 1915'te Amerikan basınında yayınlanan yazı. Dipnot, tam metin için bakınız sayfa 652. ciltte. Toynbee notlarında eksik olan kopya, bakınız Arnold Toynbee'nin 9 Mart 1917 tarihli notu. Vaziyet o kadar kritik ki bu toplu katliamı tek başına önlemeye çalışan Büyükelçi Morgenthau, kendini Türkiye'nin müttefiki olan iki ülkenin büyükelçilerinin işbirliğini talep etmek zorunda hissetti. Jön Türk hükümetinin önde gelen üyelerinden katliam emri verilmeyeceğine dair güvence alarak bir ölçüde başarılı da oldular. Fakat Ermeniler için asıl tehlikenin Türklerin Çanakkale'de ciddi aksiliklerle karşılaşması ya da bazı önemli kasabalarda ve Van'da direniş gösteren, daha da ötesi Van'ı ele geçiren Ermenilerin olası yeni başarılar göstermesi durumunda hasıl olmasından korkuluyor. Türkler Ermenilere karşı aldıkları dehşet verici tedbirlerin tek nedeni olarak bağımsız bir yönetim kurmak isteyen Ermenilerin bu ayaklanmasını gösteriyor. Dipnot bakınız tarihsel özet bölüm 5. Ermenilerin içinde bulunduğu durumun ve onlara karşı uygulanan sürgün, dağıtma ve yok etme yöntemlerinin tarifi imkansızdır. Ermenilerin karşı karşıya kaldığı zulümlerin bu son perdesinin 3 aydır devam etmesine rağmen en ücra köşelerden İstanbul'a güçlükle ulaşmayı başaran raporlar Ermeni nüfusunun hiçbir kesiminin bu uygulamadan muaf tutulmadığını daha yeni yeni gösteriyor. Bu zulümlere dair emrin Mayıs başında yayınlandığı ve Türk Polis Teşkilatı'nın son derece dahice yöntemleriyle hemen uygulamaya konduğu anlaşılıyor. Zaten polis teşkilatı her zaman gerek organizasyon, gerek uygulama açısından Türklerin en yetenekli olduğu bir bölüm olmuştur. Sözü edilen zamanda imparatorluğun dört bir yanındaki polis kuvvetlerine mühürlü emirler gönderildi. Bu emirlerin belli bir tarihe kadar açılmaması öngörülmüştü. Böylece emirlerin açılma zamanı geldiğinde emri almamış bölüm kalmaması garanti altına alınmış oluyordu. Aynı tarihte açılan bu emirler imparatorluğun farklı yerlerindeki Ermenilere aynı anda baskın yapılmasını sağladı. İstanbul'un düşmesi halinde Türklerin başkent olarak seçecekleri düşünülen Bursa şehrinde emirlerin ne şekilde yerine getirildiğini bizzat inceledim. Dipnot 101 numaralı belge ile kıyaslayın. İç kesimlerdeki diğer yerleşim yerlerinden gelen tanık ifadeleri de gösteriyor ki emirler her yerde aynı şekilde uygulanmış. Polisler İstanbul'dan gönderilen sürgün listesinde adı olan Ermenilerin evlerine gece yarısı ani baskınlar yapmışlardır. Erkeklerin hepsi o anda tutuklanmış, bu kişilerin halen sınır bölgelerinde faaliyet gösteren Ermeni devrimci hareketinin veya Türklerin iddiasına göre hükümete karşı entrikaların içinde olduğunu gösteren belgeler bulmak için evler aranmış. Bu aramalar sırasında yerlerdeki halılar parçalanmış, duvardaki perdeler yırtılmış, hatta yatak yorganın aranabilmesi için çocuklar yataklarından ve beşiklerinden kaldırılmışlar. Aramadan sonra erkekler uzaklaştırılmışlar, hemen ardından da şu anki Ermeni karşıtı dalganın en gaddarcı kısmı olan dağıtım ve sürgün uygulamaya konmuş. Genç erkeklerin çoğu toplu halde orduya alınmışlar. İsimlerini belirtmeye cesaret edebilseydim, Avrupa ve Amerika'da tanınacak yetkili ve güvenilir kişiler bana, bu Ermenilerin binlercesinin değilse bile, yüzlercesinin kısa sürede ölümün neredeyse mutlak olduğu Çanakkale cephesine gönderildiklerini söylediler. Daha yaşlı erkekler iç kesimlere sürülmüşler. Kadın ve çocuklar ise ya ters istikamete yollanmışlar ya da kendi başlarının çaresine bakmak üzere kaderlerine terk edilmişler. Bu sürgünün şu ana kadarki en korkunç yanı binlerce ailenin yeniden birleşmesini pratik anlamda imkansız kılacak bir tarzda yapılmasıdır. Yalnız eşler, kardeşler değil, anneler ve onların küçük çocukları da bir daha birbirlerini görme umutları kalmayacak şekilde dağıtılmış bulunuyorlar. İstanbul'daki Türkler alınan bu korkunç önlemleri savunurken tek suçlunun Ermeniler olduğunu söylüyorlar. Çanakkale'ye saldırı başladığında Ermenilerin, Türklerin bütün enerjilerini imparatorluğu korumak için harcamalarını fırsat bilerek ayaklanırlarsa kendilerine merhamet gösterilmeyeceği söylenerek uyarıldıklarını belirtiyorlar. Fakat Ermeniler bu uyarıyı dikkate almamışlar. Yalnız ayaklanarak Van'da dahil olmak üzere önemli yerleşim yerlerini ele geçirmekle kalmamış, Kafkasya cephesinde Ruslara önemli yardımlarda bulunmuşlar. Dipnot: bu olaylarla ilgili gerçekler için bölüm 2'ye bakınız. Bu işin Türk tarafından görülen hali, bir de işin başka bir yönü var ki ben bunu size neredeyse bütün ömrünü Türkiye'de geçirmiş, isimlerini verebilseydim Avrupa ve Amerika'da da tanınacak güvenilir kişilerin bakış açısından aktaracağım. Bu kişilere göre Jön Türkler Ermenileri 50 yıl geriye götürmek yönünde bir karar almışlardır. Bu Jön Türk Partisi'nin temel ilkelerinden biri olan Türk ırkının üstünlüğünü güvence altına almak için gerekliydi. İçinde bulunduğumuz durumun Abdülhamit zamanının Ermeni katliamlarıyla tamamen benzeştiği söyleniyor. Yalnız şu ana kadar Jön Türkler yeni sürgün yöntemleri kullanmak ve aileleri dağıtmakla yetindiler. 2. Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından aktarılan geniş bilgi sahibi tarafsız bir kaynağın İstanbul'dan yazdığı 11 Haziran 1915 tarihli mesaj. Dipnot: bu tarafsız kaynak İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau'dur. Bayburt'ta olaylar başlamadan bir hafta önce Ermeniler bütün civar köylerden çıkarılmışlar. Bayburt'tan zorunlu göç ise 1 Haziran'da başlamış. Bakınız 59 numaralı belge. Köylerin hepsi ve kasabanın 1/4'ü boşaltılmış. Üçüncü konvoyda 4000 ile 5000 kişi varmış. Sürgün başladıktan 6 ya da 7 gün sonra 15 yaşından büyük erkekler öldürülmüş. Korkunç işkencelerin eşlik ettiği zulümlerin vuku bulduğu Ermeni yerleşim yerleri şunlar: Bahçecik ya da Bardizak 2000 aile, Ovacık 600 aile, Arslanbey 600 aile, Döngöl 65 aile, Sapanca 1000 aile, İzmit, Kurtbelene sakinleri 6000 ile 7000 aile de sürülmüşler. Arapkir'deki Ermeni nüfusundan 2000 erkek öldürüldükten sonra kalanlar da Müslümanlaştırılmış. 3. Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından aktarılan 25 Haziran 8 Temmuz 1915 tarihinde Arapkir'den gönderilen bir mektuptan alıntı. Dipnot: yazarın ismi çıkarılmış. Ermeni nüfus Müslümanlaştırıldı. Din değiştirme zorunlu göçten kaçmanın bir yoluydu. Kayıp erkeklerin karıları ve kızları dindar Türklere verildi. Padişah'tan gelen emir doğrultusunda herkesin İslam'ı kucaklaması gerektiği söylendi. Dipnot: bakınız 82 numaralı belge. 4. Yetkili bir kaynak tarafından 15-28 Haziran 1915'te İstanbul'dan yazılan, 28 Ağustos 1915'te New York Goçnak gazetesinde yayınlanan mektup. Türkiye Ermenilerinin içinde bulunduğu korkunç krizden Amerika'da sizler muhtemelen daha haberdar değilsiniz. İstanbul ile vilayetler arasındaki haberleşmeye uygulanan sıkı sansür ve Ermenilere getirilen katı seyahat yasağı, biz İstanbul'daki Ermenilerin bile taşradan haber almasını oldukça zorlaştırıyor. Fakat şimdiye kadar öğrenebildiklerimiz bile size bir fikir vermeye yeter. Türkiye'nin her yerinde Ermeniler ölümle yaşam arasında gidip gelen çok kötü bir durumdalar. Kanunsuz müsaadelerin yarattığı huzursuzluk, sanayinin durma noktasına gelmesi, nifüs salgınının yaptığı tahribat, ilk önce 20 ile 45 yaş, daha sonra 18 ile 50 yaş arasındaki Ermeni erkeklerin askere alınması. Bütün bunların hepsi bir yana, binlerce Ermeni son iki aydır ya sürgün yollarında ya da hapiste ızdırap çekiyor. Van'daki olayların patlak vermesinden hemen sonra Nisan ayının başlarında hükümet en ücra köşelerde bile olsa Ermeni evlerine, okullarına ve piskoposluk ikametgahlarına el konulmasını isteyen bir emir yayınladı. Aynı emirle şimdiye kadar serbest olmasına rağmen silah bulundurmak ve her yerde açıktan açığa satılan kitap ve resimlere sahip olmak tutuklanma ve mahkumiyet sebebi sayılmaya başlandı. Bu emrin sonuçları o kadar büyük oldu ki şu anda sadece Kayseri hapishanelerinde 500'den fazla Ermeni gözetim altındadır. Üstelik bu rakama kendilerine hiçbir suçlama getirilmeksizin sadece idari bir emirle yalnız Müslümanlardan müteşekkil bölgelere sürülen Ermeniler dahil değildir. Fakat bunlar bile Kilikya'da ve Kafkasya komşu vilayetlerde yaşananların yanında oldukça yumuşak kalır. Türk hükümeti Avrupalı güçlerin meşguliyetinden, Almanya ve Avusturya'nın kayıtsızlığından da istifade ederek Ermenileri dağıtma planını uygulamaya koymaktadır. Bu işe aşağı yukarı 4 ay önce Kilikya'dan başladılar. Dipnot bakınız bölüm 15. Zeytun, Dört Yol ve çevresindeki Ermeni nüfusun tamamı, Maraş ve Hasanbeyli nüfusunun ise büyük bir kısmı hiçbir uyarı yapılmaksızın kaba kuvvetle evlerinden çıkarıldılar. Sürgünlerden 1000 kadar aile Konya vilayetinin Sultaniye bölgesine gönderilmişlerdir. Dipnot bakınız 123 ve 125 numaralı belgeler. Fakat çoğunluğu Halep'in ötesindeki Zor bölgesi köylerine ve Halep yakınlarındaki yerlere, Mumbiç, Bab, Mağara, İdlib vesaire dağıtılmışlardır. Bu zorunlu göç hala devam ediyor. Adana, Mersin, Haçin, bugün Sayınbeyli, Sis vesaire bölgelerini de muhtemelen aynı kader bekliyor. Sözü edilen bölgelerden gelen mektup ve mesajlardan da anlaşıldığı üzere, sürgüne gönderilen insanların yanlarına eşya almaları mümkün değil ve üstelik bu insanlar hiç de alışık olmadıkları bir iklimin hakim olduğu bölgelere gönderiliyorlar. Gittikleri yerde barınaksız, çıplak ve aç halde kaderlerine terk ediliyorlar. Kendi askerine bile ekmek sağlamaktan aciz bir hükümetin önlerine attığı bir lokma ekmekle yaşamak zorundalar. Bu zorunlu göçün İstanbul'da bize kadar ulaşan ayrıntıları insanı gözyaşına boğuyor. Sultaniye'ye gönderilen 1000 ailenin içindeki erkek sayısı 50'den azmış. Çoğu yayan yolculuk etmişler, yaşlılar ve çocuklar yol kenarlarında can vermişler. Çocuklu kadınlar yanlış yollara sürüklenmiş ve dağ başlarında terk edilmişler. Sürgün noktasına varmayı başaran Ermeniler burada bile hastalık ve açlık yüzünden günde aşağı yukarı 10 ölü veriyorlar. Şu anda Halep'teki sürgünlerin günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için 35 liraya ihtiyaç vardır. Yerli Arapların bile açlık sınırında olduğu çöllerde bu insanların ne durumda olduğunu herhalde gözlerinizin önüne getirebilirsiniz. Şu anda Halep'te bulunan ve cemaatinin içinde bulunduğu sefilliğe ve çektiği ızdıraba tanıklık eden Kilikya Katolikosu'na İstanbul'dan bir miktar para gönderilmiştir. Her şeye rağmen yetkililer bu talihsiz insanlara Halep'te yardım dağıtılmasına izin vermiştir. Öte yandan Sultaniye'de ise sürgünlere yardım ulaştırmak mümkün değil. Çünkü Amerikan elçiliğinin bütün çabalarına rağmen hükümet izin vermeyi reddetti. Erzurum, Bitlis, Siirt'te de aynı durum hüküm sürmektedir. Son derece güvenilir kaynaklardan bize ulaşan bilgilere göre Erzurum ve çevresindeki Ermeniler son 2 ya da 3 haftadır Tercan bölgesine doğru yola çıkarılmışlar, kalanlara ise birkaç günlük mühlet verilmiş. Bitlis ve Siirt'ten yardım için yalvaran mesajlar bize kadar ulaştı. Dipnot Patrick'ten. Muş'tan haberimiz yok ama muhakkak ki aynı durum orası için de geçerlidir. Dipnot bakınız bölüm 3. Hınıs'ta da bir katliam yaşanmış ama ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz. Dipnot bakınız 53 numaralı belge. Sivas çevresinde bazı köyler Göydün veya Govdun'da dahil yakılmış yıkılmış. 5. 15-25 Temmuz 1915 tarihinde İstanbul'daki aynı kaynaktan gelen 28 Ağustos 1915'ten New York Goçnak gazetesinde yayınlanan mektup. Son mektubumdan beri milletimizin içinde bulunduğu durum maalesef daha da kötüleşti. Artık yalnız Kilikya Ermenileri değil, bütün Ermeni vilayetlerindeki Ermeniler sürgüne gönderiliyor. Samsun'dan Kayseri'ye, Urfa'ya kadar 1,5 milyon kişi şu anda Arap ve Kürt nüfusun arasına yerleştirilmek üzere. Mezopotamya çöllerine giden yoldalar. Hem taşımanın imkansızlığı hem de yolların güvensizliği nedeniyle bu insanlar yanlarına en elzem ihtiyaçları haricinde hiçbir şey alamadılar. Dolayısıyla işlerinden çok azı kendileri için belirlenen hedefe varmayı başarabileceklerdir. Zira eğer derhal yardım gönderilmezse açlıktan ölecekler. 6. İstanbul'daki aynı kaynaktan Osmanlı sınırları dışında önde gelen bir Ermeni'ye 13-26 Temmuz 1915 tarihinde gönderilen mektup. Dipnot Ermeni Patriği tarafından Filibe Gregorian Piskoposu ve Bulgaristan Gregorian Kilisesi Metropoliti Monsenyör Gemon Turalyan'a gönderilen, daha sonra Boğos Nubar Paşa'ya aktarılan ve onun bize ulaştırdığı mektup. Amerika'nın Londra Büyükelçisi Walter Page ile Dışişleri Bakanlığı arasında geçen yazışmaların bir parçası olan Londra 24 Ağustos 1915 tarihli raporun bir kopyası. Bu raporun başka bir tercümesi bir üst yazıyla birlikte Piskopos Gavon Turanyan ile Boğos Nubar Paşa arasında geçen Filibe 9 Temmuz 1915 tarihli yazışmada da mevcuttur. Bakınız Bogos Nubar's Papers and the Armenian Question, tercüme ve edisyon Voce Gazaryan, Walton, Massachusetts, Myrani Press, sayfa 149-151 AS. 25 Mayıs'tan beri olaylar birbirini kovaladı ve şu anda milletimizin içinde bulunduğu sefalet artık doruk noktasındadır. Yakın zamana kadar Erzurum'daki Ermenilerin durumuna dair söylentiler ve Kilikya'daki bazı köy ve kasabanın Ermeni sakinlerinin sürüldüğü haberi dışında bir haber almamıştık. Şimdi ise güvenilir bir kaynak sayesinde Kilikya'nın bütün köy ve kasabalarındaki Ermenilerin toplu halde Halep'in güneyindeki çöllere doğru sürüldüğünü biliyoruz. 1 Mayıs'tan itibaren Erzurum şehri sakinleri, onu takip eden günlerde ise vilayet sathında yaşayan Ermeniler Samsun'a toplanmış ve gemilere bindirilmişlerdir. Kayseri, Diyarbakır, Urfa, Trabzon, Sivas, Harput ve Van yöresi nüfusu, Halep'in güneyinden Musul ve Bağdat'a kadar uzanan Mezopotamya çöllerine sürüldü. Ermenisiz bir Ermenistan, Osmanlı hükümetinin jesti işte budur. Müslümanlara Ermenilerin geride bıraktığı arazilerin mülkiyetine sahip olma izni verildi bile. Sürgüne gönderilenlerin yanlarına eşya almaları yasak. Zaten askerlerin işgali altında olan yerlerde yanlarına alacak bir şeyleri de kalmadı. Çünkü askeri yetkililer kendi ihtiyaçlarını karşılamak için alabilecekleri ne varsa aldılar. Sürgünler yaşamaları için ayrılan ve kaçınılmaz olarak sonunda kendilerine mezar olacak çöl parçasına ulaşmadan evvel bir ya da iki aylık, kimi zaman daha da uzun bir mesafeyi yayan kat etmek zorunda kalacaklar. Nitekim yolların ve Fırat Nehri'nin sürgünlerin cesetleriyle dolu olduğunu duyuyoruz. Şimdilik sağ kalanların da sonu mutlak ölüm olacaktır. Çünkü gittikleri çölde ne ev, ne iş, ne de aş bulacaklar. Hiç tartışmasız bu Ermeni milletini toptan yok etmek için düpedüz seçilmiş bir yöntemdir. Katliamın başka, üstelik daha korkunç bir çeşididir. 20 ile 45 yaş arası bütün erkeklerin cephede olduğunu unutmayalım. 45 ile 60 yaş arasındakiler ise ordunun ulaştırma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar. Askeri hizmetten muaf tutulmak için gereken yasal vergiyi ödeyenler ise ya sürüldüler ya da o veya bu bahaneyle hapse atıldılar. Sonuç olarak yaşlılar, kadınlar ve çocuklardan başka sürülecek kimse kalmadı. Bu zavallılar barış zamanında bile tehlikeli sayılan, soyulma riski taşıyan yollardan geçmek zorundalar. Bir de şu sıralar hem haydutların hem de jandarma ve sivil memurların başına buyruk halleri düşünülürse, sürgünlerin yolda soyulmaları, karılarının ve kızlarının kaçırılarak tecavüze uğraması kaçınılmazdır. Muhtelif yerlerde İslam'a geçişlerin yaşandığını da duyuyoruz. Öyle anlaşılıyor ki insanların hayatlarını kurtarmak için başka çareleri kalmamış. Askeri mahkemeler her yerde bir baskı unsuru olarak çalışıyor. 20 Hınçak üyesinin İstanbul'da asıldığını gazetelerden öğrenmiş olmalısınız. Bu ceza onlara imparatorlukta şu anda yürürlükte olan herhangi bir kanuna istinaden verilmedi. Aynı gün Kayseri'de de 12 Ermeni, Hınçakların ve Troşakçıların Bükreş'te toplanan gizli kongresinden gelen direktifleri yerine getirmek suçlamasıyla idam edildi. Kayseri'de bu idamların yanı sıra 32 kişi de 10 ila 15 yıl arasında değişen ağır kürek cezasına çarptırıldılar. Bu kişilerin birçoğu siyasi partilerle hiçbir ilgisi olmayan dürüst tüccarlardı. 12 Ermeni de Kilikya'da idam edildi. Bu tür mahkumiyetler artık günlük olaylar halini aldı. Silah, kitap veya resim bulundurmak bile bir Ermeni'nin yıllarca hapis cezası almasına yetiyor. Bunların yanında birçokları da dayağa dayanamayarak ölüyorlar. Diyarbakır'da 13, Kayseri'de 6 kişi bu şekilde dövülerek öldürüldü. 13 kişi ise Şebin Karahisar ve Sivas yollarında öldürüldü. Kurk, bugünkü Kürk, köyü papazı ve yanındakiler elleri bağlı savunmasız bir halde olmalarına rağmen su şehri Sivas yolunda aynı akibete uğradılar. Silah arama veya devrimci casuslar bahanesiyle ülke genelinde yapılan diğer ihlal ve zorbalıkların hepsini size anlatmayacağım. Aranmadık tek bir ev kalmadı. Piskoposluk ikametgahları, kiliseler ve okullar bile arandı. Yüzlerce kadın, kız hatta çocuk hapishanelerde inliyor. Kiliseler ve manastırlar yağmalandı, kutsallıkları çiğnendi ve yerle bir edildi. Piskoposlar bile kurtulamadı. Manager Barkev Danielyan, Bursa Piskoposu, Manager Kevark Turyan, Trabzon Piskoposu, Manager Kosrov Behrikyan, Kayseri Piskoposu, Manager Vainak Torikyan, Şebin Karahisar Piskoposu ve Manager Kevork Nalbantyan, Çarsancak Piskoposu tutuklandılar ve askeri mahkemeye verildiler. Diyarbakır Piskopos Vekili Peder Mıgırdiç yediği dayaklar yüzünden hapishanede öldü. Diğer piskoposlardan bir haber alamadık. Fakat büyük çoğunluğunun hapiste olduğunu tahmin ediyorum. Dış dünyayla bağlantımız o kadar kesik ki büyük bir kalede yaşadığımız bile söylenebilir. Bütün haberleşme imkanlarından yoksunuz. Ne posta ne de telgraf. Van ve Bitlis'teki köyler yağmalandı ve ahali kılıçtan geçirildi. Bu ayın başında mucize eseri kurtulmayı başardıkları söylenen birkaç çocuk dışında Karahisar'ın bütün sakinleri acımasız bir katliama maruz kaldılar. Ne yazık ki bu olayların ayrıntılarından çok geç haberimiz oldu, o da bin bir zorlukla. Gördüğünüz gibi Türkiye'deki Ermenilerin yaşayacak birkaç günü kaldı. Eğer yurt dışındaki Ermeniler tarafsız ülkelerin ilgisini bizim üstümüze çekmeyi başaramazsa, birkaç ay içinde savaştan evvel Türkiye'de yaşayan 1,5 milyon Ermeniden geriye çok azı kalacak. İşte o zaman Ermeni milletinin mahvı kaçınılmaz olacaktır. 7. İstanbul'daki aynı kaynaktan Osmanlı sınırları dışındaki aynı Ermeni'ye 2-15 Ağustos 1915 tarihinde gönderilen mektup. Size yazdım, sizin de elinize geçtiğini bildirdiğiniz son mektuptan bu yana iç kesimlerden daha kesin bilgiler alma imkanımız oldu. Burada size aktardığım bilgiler şu kaynaklardan elde edilmiştir. Zorla Müslümanlaştırılan ve şans eseri İstanbul'a getirilen bir Ermeni kadın, bir Türk subayı tarafından kaçırılan 9-10 yaşlarında zileli bir kız, Harput'tan gelen bir Türk yolcu, Erzincan'dan gelen yabancı yolcular gibi. Yani kısacası bu bilgiler ya doğrudan tanıklardan ya da bizzat olayların kurbanlarından alınmıştır. Erzurum, Trabzon, Sivas, Harput, Bitlis ve Diyarbakır illerinde tek bir Ermeni kalmadığı tespit edilmiştir. Buralarda yaşayan 1 milyon kadar Ermeni evlerinden alınmış ve güneye doğru sürülmüşlerdir. Bu sürgünler geçen Nisan ayının başından beri yerel yetkililer tarafından son derece düzenli bir biçimde yapılıyor. İlk önce her köyde ve kasabada jandarmalar ve bu iş için hapishanelerden salıverilen suçlular halkın elindeki silahları topladılar. Ermenileri silahsızlandırmak bahanesiyle bu caniler cinayetler işlediler, tüyler ürperten işkenceler yaptılar. Sonra Ermeniler silah ve kitap bulundurdukları ya da siyasi örgüt bahanesiyle toplu olarak hapsedildiler. Gerekli görüldüğünde zenginlik veya herhangi bir sosyal mevkide yeterli bir bahaneydi. Bundan sonra da sürgünler başladı. İlk anda sanki bu adamlar hiç hapse atılmamış veya haklarında hiçbir suçlama yokmuş gibi hapishanelerden çıkarılıp sürgüne gönderilme bahanesiyle yola çıkarıldılar, daha sonra da katledildiler. Bir teki bile bu katliamlardan kaçamadı. Yola çıkmadan yetkililer adamların üstünü aramış, para veya benzeri değerli ne varsa el koymuşlardır. Ekseriyetle bu insanlar ya tek tek ya da beşerli onarlı gruplar halinde zincire vuruluyorlardı. Harput ilinde geride kalan yaşlı kadın ve çocuklar sahipsiz muamelesi görmüş, Müslüman ahalinin inisiyatifine terk edilmişlerdir. En yüksek mevkideki görevlisinden en basit köylüsüne kadar herkes hoşuna giden kadın veya kızı seçmiş, zorla Müslümanlaştırarak kendine karı yapmıştır. Çocuklara gelince Müslümanlar istedikleri kadar çocuğu yanlarında alıkoymuşlardır. Kalan aç ve erzaksız Ermeniler açlığın veya ondan daha evvel davranacak haydut çetelerinin kurbanı olmak üzere yola koyuldular. Diyarbakır vilayetinde özellikle Mardin'de tam bir katliam yaşandı. Daha önce de anlattığımız zulümler yapıldı. Erzurum, Bitlis, Sivas ve Diyarbakır illerinde yerel yetkililer sürgüne gönderilen Ermenilere bazı kolaylıklar sağladılar. 5-10 günlük bir süre tanıdılar, eşyaların bir kısmının satılmasına ve bazı ailelerin araba kiralamasına izin verdiler. Fakat birkaç günlük yolculuktan sonra arabacılar onları yolda bırakarak evlerine geri döndüler. Konvoylar yola çıktıklarının ertesi günü ya da birkaç gün sonra haydut çetelerinin ve Müslüman köylülerin baskınlarına uğradılar. Ellerinde neleri varsa alındı. Haydutlar jandarmalarla işbirliği yaparak konvoylarda tek tük bulunan yetişkin erkekleri ve gençleri katlettiler. Kadınları, kızları ve çocukları kaçırdılar. Geriye sadece yaşlı kadınlar kaldı. Onlar da jandarmaların kamçı darbeleri altında sürüldükleri yol kenarlarında açlıktan öldüler. Bir tanığın bize aktardığına göre Erzurum'dan sürülen kadınlar birkaç gün önce Harput Ovası'nda kaderlerine terk edilmişler ve hepsi orada açlıktan ölmüş. Günde 50 veya 60 kişi. Yetkililerin yaptığı tek hareket Müslüman nüfusun sağlığını korumak amacıyla ölüleri gömmeleri için oraya adam göndermek olmuş. Zileli küçük kız bize Merzifon, Amasya ve Tokat sürgünleri Sarıkışla'ya, Kayseri ve Sivas arasında bir yer ulaştığında cinsiyetine bakılmaksızın bütün çocukların üstelik hükümet konağının önünde annelerinden zorla ayrılarak başka binalara kapatıldığını, kalanların da yola devam etmeye zorlandığını anlattı. Sonra da çevre köylere duyurular yapılarak herkesin gelip istediğini seçebileceği söylenmiş. O ve arkadaşı Amasya'dan Nivart bir Türk subay tarafından alınarak İstanbul'a getirilmişler. Kadın ve çocuklardan oluşan konvoylar geçtikleri her yerde hükümet konağının önünde görücüye çıkarılmışlar. Böylece Müslümanların içlerinden istediklerini seçme şansı olmuş. Böyle böyle Bayburt'tan yola çıkan kafiledeki insan sayısı azalmış. Sağ kalanlar da Erzincan eteklerinde Kemah Boğazı denen yerde Fırat Nehri'ne atılmışlar. Bakınız 69, 60, 61, 62 numaralı belgeler Erzincan'daki şahitler Norveç'i değil Danimarkalıdır. Editör. Alman Kızılaç Hastanesi'ne hemşirelik yapan Norveçli iyi bir aileye mensup Matmazel Flora A. Vedel ve meslektaşı başka bir hemşire bu barbarlıklar ve diğer korkunç olaylar karşısında o kadar isyan etmişler ki istifalarını vererek İstanbul'a dönmüşler ve bazı elçiliklere başvurarak bu iğrenç suçları şikayet etmişlerdir. Aynı barbarlıklar her yerde yapıldı ve bugüne kadar yolcular binlerce Ermeninin yol kenarındaki cesetlerinden başka bir şey bulamadılar. Malatya'dan Sivas'a giden Müslüman bir yolcu, 9 saatlik yolculuğu boyunca hep kadın ve erkek cesetleriyle karşılaşmış, Malatya'nın bütün Ermeni erkekleri bu yollarda katledilmiş, kadın ve çocuklar Müslümanlaştırılmışlar. Hiçbir Ermeni buralarda yolculuk edemez durumdadır. Çünkü her Müslüman özellikle haydutlar ve jandarmalar bir Ermeni'yi gördüğü yerde öldürmeyi kendine görev biliyor. Nitekim çok yakın zamanda Osmanlı Meclisi'nin iki Ermeni üyesi Zohrab ve Vartkes Beyler savaş konseyinde yargılanmak üzere gönderildikleri Diyarbakır'a varamadan Halep yakınlarında bir yerde öldürüldüler. Bu vilayetlerde bir Ermeni sadece sahte bir Müslüman ismiyle yolculuk edebiliyor. Kadınların başlarına ise ne geldiğini zaten söyledik. Hayatlarının nasıl içe sayıldığını gördükten sonra onurlarının nasıl kirletildiğinin ayrıntılarına girmenin gereği yok gibi gözüküyor. Ermeni askerler de aynı kaderi paylaştılar. Silahları ellerinden alındı ve yol yapımında çalıştırıldılar. Dipnot bakınız 23 ve 62 numaralı belgeler. Erzurumlu Ermeni askerlerin Erzurum-Erzincan yolunda çalışırken katledildiklerine dair elimizde kesin bilgi var. Diyarbakırlı Ermeni askerler de Diyarbakır-Urfa ve Diyarbakır-Harput yollarında katledildiler. Sadece Harput'tan 1800 genç Ermeni askere alındı ve Diyarbakır'a çalışmaya yollandı. Hepsi Ergani yöresinde öldürüldüler. Diğer bölgelerden haber alamadık ama hiç şüphesiz onlar da aynı kaderi paylaştılar. Bazı kasabalarda, hapishanelerde unutulmaya terk edilen Ermeniler yığınlar halinde asıldı. Sadece geçen ay Kayseri'de birkaç düzine Ermeni'yi astılar. Birçok yerde Ermeniler hayatlarını kurtarmak için Müslüman olmayı denediler. Fakat bu sefer bu teklifler hemen kabul edilmedi. Çünkü o sıralarda zaten büyük katliamlar yaşanıyordu. Sivas'ta Müslüman olmak isteyenlere bazı şartlar ileri sürüldü. 12 yaş altındaki bütün çocukları hükümete teslim edecekler, bu çocuklar yetimhanelere koyulacaklar, kendi rızalarıyla evlerini terk edecek ve hükümetin onlara göstereceği yerlere yerleşeceklerdi. Harput'ta erkeklerin din değiştirmesi kabul edilmedi. Kadınlarınki ise kendileriyle evlenmeyi kabul eden bir Müslüman olması şartıyla kabul edildi. Birçok Ermeni kadın kendini bebeğiyle birlikte Fırat Nehri'ne atmayı ya da evinde intihar etmeyi seçti. Dicle ve Fırat binlerce Ermeniye mezar oldu. Karadeniz şehirlerinde Trabzon, Samsun, Giresun vesaire Müslüman olanlar iç kesimlere gönderildiler ve nüfusu ekseriyetle Müslüman olan yerlere yerleştirildiler. Şebin Karahisar silahsızlandırılmaya ve sürgüne direndiği için bombardımana tabi tutuldu. Kasabanın ve çevresinin bütün nüfusu piskopasa varıncaya dek acımasızca katledildi. Kısacası Samsun'dan Segert ve Diyarbakır'a kadar bir tek Ermeni dahi kalmadı. Dipnot Segert Siirt olabilir. Çoğunluğu öldürüldü, bazıları sürüldü. Çok az bir kısmı ise Müslüman oldu. Tarih böyle bir kıyım görmedi. Abdülhamit döneminde son derece şanslı olduğumuza inanmaya başladık. Bazı bölgelerdeki piskoposların başına neler geldiğini daha yeni öğrendik. Bayburt piskoposu, Monsenyör Ananya, Hazara Bediyan merkezi hükümetin onayı olmaksızın asıldı. Dipnot bakınız 59 numaralı belge. Harput piskoposu Monsenyör Bosak der Korenian Mayıs başlarında sürgüne yollandı ve şehrin hemen dışında hunharca öldürülerek öylece bırakıldı. Fakat Siirt, Bitlis, Muş komutanlığı, Palu, Erzincan, Kemah, Tokat, Gürün, Samsun ve Trabzon piskoposlarından hala bir haber alamadık. Sivas ve Erzurum piskoposlarından aldığımız en son haberlerin üstünden ise bir ay geçti. Şehit edilen birçok papaz olduğunu belirtmek bile gereksiz. İnsanlar sürgüne gönderilirken kiliseler yağmalandı, camiye, ahıra vesaire çevrildi. Bu Ermeni kiliselerinin kutsal eşyaları İstanbul'da satışa çıkarıldı. Türkler bahtsız annelerin çocuklarını da İstanbul'a getirmeye başladılar. Öyle görünüyor ki katliamlar kilik ya da daha az vahşice olmuş ya da biz en kötüsünü henüz duymadık. Halep, Deir ez-Zor ve Şam'a sürülenler hiç kuşku yok ki açlıktan ölecekler. Hükümetin Halep ve Urfa'daki önemsiz Ermeni topluluklarını da rahat bırakmadığını duyduk. Halbuki bu insanlar güneye giden yolda kardeşlerine yardımcı olabilirlerdi. Şu an halen Halep'te bulunan Kilikya Katolikosu kendisine gönderdiğimiz yardımları dağıtmakla meşgul. İlk anda hükümetin planının 6 Ermeni vilayetindeki ve Kilikya'daki Ermeni nüfusunu, Ermeni sorununu kökten çözmek ve gelecekteki tehlikelerin önüne almak maksadıyla temizlemek olduğunu düşündük. Fakat maalesef hükümetin planı daha geniş kapsamlı ve soluna kadar gitmeye niyetli bir planmış. Asıl amaç Türkiye'deki bütün Ermenileri yok etmekmiş. Gelinen noktada hükümetin reform yapmayı vaat ettiği 7 vilayette bugün Ermeni nüfusun %1'den daha azı sağ kalmıştır. Şu ana kadar tek bir Ermeni'nin bile Musul veya çevresine varıp varmadığını bilmiyoruz. Sözüne ettiğimiz plan bugün artık İstanbul'un banliyölerinde bile uygulamaya kondu. İzmit ve Bursa bölgelerinde Ermenilerin çoğunluğu evlerini ve mülklerini arkalarında bırakarak zorla Mezopotamya çöllerine sürüldüler. Daha ayrıntılı söyleyecek olursak Adapazarı, İzmit, Geyve, Armaş ve çevresindeki Ermeniler götürüldü. Buna İzmit bölgesindeki bütün köyler de dahildir. Birkaç günlük mühlet verilen Bahçecik, Bardizak hariç. Armaş'taki okulun müdürü ve meslektaşları ve öğrencileriyle birlikte götürülmüştür. Dipnot bakınız 99 numaralı belge. Her şeylerini geride bırakmak zorunda kalmışlar, yolculuk için yanlarına hiçbir şey alamamışlardır. İçlerinden 6 gözü yaşlı anne küçük çocuklarının hayatını kurtarmak için onları Konya Ermenilerine emanet etmişler, fakat yerel yetkililer onları Ermeni koruyucularından ayırarak Müslümanlara vermiş. Şimdi sıra İstanbul'da. Zaten insanlar panik halinde kötü kaderlerinin her an kendilerini bulmasını bekliyorlar. Sayısız kişi tutuklandı ve hemen İstanbul dışına çıkarıldı. Çoğu mutlaka ölecek. Şu ana kadar sürülenler, taşra doğumlu ama İstanbul'da ikamet eden tüccarlar bunların arasında Maruke, İpranosyan Garabet, Erzurumlu Kerbekyan, Atamyan Karekin, Bitlisli Krikoryan Sempat vesaire de var. Ne pahasına olursa olsun İstanbul'daki Ermenilerin bu korkunç kıyımdan kurtulması için çabalıyoruz. Böylece hiç olmazsa Türkiye'de Ermeni davasının etrafında toplanılmasını sağlayacak bir merkezimiz olur. Bu rapora daha başka bir şey eklemeye gerek var mı? Bütün Türkiye Ermenileri ölüme mahkum edildi ve bu hüküm Avrupalı güçlerin gözleri önünde, ülkenin her köşesinde büyük bir şevkle yerine getiriliyor. Şimdiye kadar ne Almanya ne de Avusturya müttefiklerinin hareketlerini kontrol altına almayı ve kendilerine de bulaşan barbarlık lekesini silmeyi başarabildi. Bütün çabalarımız sonuçsuz kaldı. Artık umudumuz yurt dışındaki Ermenilerde. 11. ayrımın sonu. Sayfa 160.